41. ayrım, sayfa 510. 23. kısım, ölçülü terör. Mustafa Kemal 1925 Kasım'ından 1926 Mayıs'ına kadar Ankara'da kaldı. İşleri başından aşkındı. Toplum emirlere boyun eğen bir meclisin onayladığı yasalarla şekilleniyordu. Aynı zamanda yeni Türk devleti komşularıyla ilişkilerini de düzene sokuyordu. Milletler Cemiyeti'nin Musul Anlaşmazlığı'nı çözmek için kurduğu komisyon, bölgenin 25 yıl boyunca İngiliz mandası altında kalması ve yörede yaşayan Kürtlerin istemlerine saygı gösterilmesi şartıyla Irak'a verilmesine karar verdi. 1925 Eylül'ünde İngiltere bu koşulları kabul etti. Dipnot Evans, sayfa 89. Aralık ayında Milletler Cemiyeti bu ödülün bağlayıcı olduğuna karar verdi. Dipnot adı geçen eser, sayfa 91. Bu karara direnmek isteyen Türkiye, İngiltere'yi yalnız bırakma umuduyla öteki komşularıyla anlaşmalar yapmaya girişti. 17 Aralık'ta Sovyet Rusya ile bir dostluk ve tarafsızlık anlaşması, 22 Nisan 1926'da İran'la bir anlaşma yaptı. 30 Mayıs'ta ise Fransız mandası altındaki Suriye ve Lübnan ile ilişkileri düzenleyen bir sözleşme Fransa ile imzalandı. Dipnot, metinler için İsmail Soysal, sayfa 268-273, 276-278, ve 285-303. Bunların hiçbiri Musul sorununun çözümünü değiştirmeye yetmedi. İngiliz işgali kalkmadı ve Mustafa Kemal de onları çıkartmak için savaşı göze almak istemedi. İsmet Paşa'nın dahiliye vekili Mustafa Kemal'in eski dostu Tevfik Rüştü Aras ile İngiliz Büyükelçisi Sir Ronald Lindsay arasında Ankara'da yeniden görüşmeler başladı. Nihayet 5 Haziran 1926'da anlaşmazlık üçlü bir sözleşmeyle çözümlendi. Türkiye'nin Musul'u İngiltere yerine üçüncü taraf olan Irak Krallığı'na terk ederek onurunu kurtardığı söylenebilirdi. Türkiye ile Irak arasındaki resmi sınır, İngilizlerin ve Türklerin kontrolü altındaki bölgeleri belirleyen Brüksel hattını temel aldı. Harcamalarını karşılayacak gerekli kaynaklardan yoksun kalan Türkiye, petrol kuyularındaki %10'luk hissesini 500 bin sterlin karşılığında sattı. Yine ülkenin onurunu kurtarmak için para ödeneceği yalnızca anlaşmaya eklenen protokolde belirtildi. Dipnot, metin için adı geçen eser, sayfa 309-317. İngiliz hükümeti daha sonra Milletler Cemiyeti'nin öne sürdüğü koşullardan sıyrılmayı başardı. Irak'ı mandası altında bulundurma süresi 1932'de sona erdi ve Kürtlerin Arap yönetiminden kurtulma istekleri dikkate alınmadı. Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve İran ile yapılan anlaşmalar, Türkiye'ye Cumhuriyet'in yapılandırdığı yıllarda sınır güvenliği sağladı ve sınırları içinde yaşayan Kürtlere yabancı müdahalesine olanak vermedi. İngiltere ile iyi ilişkiler kurmak uğruna Mustafa Kemal'in verdiği ödünler muhalefet tarafından kullanılabilirdi. Ama önceki yıl örgütlü muhalefet denetim altına alınmıştı. Yine de bireysel olarak muhalif politikacılar yok değildi. Ama onların da seçenekleri sınırlıydı. Kemalist rejime katılmak, politikadan çekilmek ya da komplolara girişmek. 22 Ekim 1925'te Mustafa Kemal kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın önderlerinden Kazım Karabekir ile Ali Fuat'ı kabul etti. Dipnot Altay, sayfa 392. Toplantıdan hiçbir sonuç alınamadı. İki general Mustafa Kemal'in kültür devrimini kabul etmişti ama demokratik bir hükümet konusundaki isteklerini sürdürdüler. Mustafa Kemal'i ülkenin sorgulanmayan lideri olma kararlılığından vazgeçirmeyi başaramadılar. İsmet Paşa da önderinin inançlarını paylaşıyordu. Ona göre hükümet savaştaki komuta düzeni gibiydi. İtirazlara ancak harekat planı tasarı halindeyken kulak verilebilirdi. Bundan sonra emirlere boyun eğmek gerekiyordu. Siyasi bir mücadeleye ancak politikacılar yeterince olgunlaştıktan ve ülke uygarlığa ulaştıktan sonra izin verilebilirdi. Dipnot İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 206-207. Henüz bu duruma gelinmemişti. 1925 Ağustos'unda Mustafa Kemal'in en eski dört arkadaşından biri olan Rauf Orbay yurt dışında tedavi olmak için meclisten izin istedi ve ne yazık ki hemen gitmedi. Dipnot Orbay, editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, cilt 5, sayfa 291. Orbay, Cehennem Değirmeni, cilt 2, sayfa 195. Yıl sonunda ikinci grubun ateşli hatibi olarak tanınan Ziya Hurşit Ankara'ya geldi. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar, cilt 2, sayfa 198. Mustafa Kemal'in mutlak iktidarı eline geçirmesine sürekli olarak karşı çıkmıştı. 1921 yılında Sakarya zaferinden sonra parlamentoya gelen Mustafa Kemal'i kutlamak için bütün milletvekilleri dışarı koşarken o içeride kalmış ve kara tahtaya "Bir millet putunu kendi yapar kendi tapar" cümlesini yazmıştı. Dipnot Kılıç Ali İstiklal Mahkemesi Hatıraları, sayfa 64. Mustafa Kemal'in Laz korumaları tarafından öldürülen milletvekili Ali Şükrü Bey'in arkadaşıydı ve meclisten adalet istedikten sonra cenazesini gömülmek üzere Trabzon'a o götürmüştü. Dipnot Goloğlu Cilt 5 sayfa 167. 1923 seçimlerinde kardeşi Faik Günday tercih edilip kendisi dışlanınca öfkeden küplere binmişti. Dipnot adı geçen eser cilt 6 sayfa 192. Ziya Hurşit yanında Laz lakabıyla bilinen İsmail adlı profesyonel bir katille birlikte Ankara'ya geldi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden ve terakkiperver Cumhuriyet Fırkası milletvekillerinden muhalif politikacı Ahmet Şükrü ile buluştu. Yine dağıtılan partinin üyelerinden olup artık bağımsız milletvekili olarak mecliste yerini alan Mustafa Kemal'le bozuşmuş arkadaşı Ayıcı Arif'i ziyaret ettiği varsayılıyor. Dipnot: Faik Günday'ın anıları 1956 Eylül'ünde Dünya Gazetesi'nde yayınlandı ve Soyak tarafından alıntı yapıldı. Cilt 1 sayfa 357. Bir sabah muhalefet grubundan Sabit Bey Rauf Orbay'ı görmeye gitti. Bir gece önce içki içerlerken Ahmet Şükrü'nün Ziya Hurşit ile birlikte Mustafa Kemal'e suikast düzenleme planı yaptıklarını itiraf ettiğini anlattı. Rauf Orbay, Ziya Hurşit'in yine muhalefet kanadından milletvekili olan kardeşi Faik'ten Günday bu planı durdurmaya çalışmasını istedi. Kardeşiyle yüzleşen Ziya Hurşit böyle bir plandan haberi olduğunu inkar ederek İstanbul'a döndü. Dağıtılan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın önderleri hep birlikte suçlanacaklarından korkarak tedirgin oldular. Ama bu söylentileri yetkililere aktarmadılar. Anlaşıldığına göre Sabit Bey ihbarı yapmış. Dipnot adı geçen eser cilt 2 sayfa 365. Kısa bir süre sonra Rauf Orbay yurt dışına gitti. Yine muhalefet kanadından Adnan Adıvar ile karısı yazar halde edip de bu arada ülkeden ayrılmıştı. Lozan Konferansı'nda İsmet Paşa'ya yardımcılık etmiş olan eski bakanlardan milletvekili Rıza Nur da yaşamından endişe ederek kısa bir süre sonra yurt dışına çıktı. Dipnot Rıza Nur cilt 3 sayfa 331-340. 1926 yılının başlarında Fahrettin Paşa, Altay, askeri tatbikatların bir süre için askıya alınması emrini alınca bazı siyasi sorunların yaşanacağını sezdi. Ama kısa zamanda emir kaldırıldı. Dipnot Altay sayfa 27. Mayıs ayında Mustafa Kemal tekrar bir geziye çıktı. Önce Mersin'e gitti. Burada artık kendi hizmetine verilen eski padişahın Ertuğrul adlı yatı onu İzmir'e götürmek üzere limanda bekliyordu. Sonra planını değiştirip trenle önce Konya'ya geçti ve sonra 31 Mayıs tarihinde Bursa'ya vardı. Bu arada İstanbul'a dönen Ziya Hurşit, Ahmet Şükrü ve İstiklal Savaşı sırasında Ankara valiliği görevini sürdürmüş olan, şimdi de planın en önemli ismi olarak kabul edilen eski İttihat ve Terakki militanı Abdülkadir ile görüştü. Mustafa Kemal'in Bursa'ya gittiğini duyunca suikastın orada gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini öğrenmek için Laz İsmail'i Bursa'ya gönderdiler. Birkaç gün sonra İsmail şehirde tanıdık biri olmadıkça böyle bir saldırının intihardan farksız olacağını bildirdi. Üç kafadar Mustafa Kemal'i bundan sonra gideceği İzmir'de öldürmeye karar verdiler. Ahmet Şükrü burada Sarı Efe adıyla bilinen Edip'i tanıyordu. Büyük Savaş öncesinde Ahmet Şükrü Doğu Makedonya'daki Serez'de bazı gizli harekatlarda onunla birlikte çalışmıştı. Meclis Başkanı General Kazım Özalt'ın anılarında İstiklal Savaşı'nda gösterdiği yararlılıktan dolayı Sarı Efe'yi ödüllendirmeyi düşündüğünü ve bu konuyu Mustafa Kemal ile görüştüğünü yazacaktı. Dipnot Özalt sayfa 41. Karabekir İzmir İstiklal Mahkemesi'ne Sarı Efe Edip'in İstiklal Savaşı sırasında yandığı varsayılan evine karşılık hükümetin örtülü ödeneğinden 8-10 bin lira aldığını söyledi. Mumcu Gazi Paşa'ya suikast sayfa 50. Ayrıca ona İzmir'in güneyinde Değirmendere'de bir arazi verilmişti. Adı geçen eser sayfa 112 not 30 ama tatmin olmadığı açıkça görülüyordu. Bu durum diğer milisler gibi Edip'in de barış zamanında çiftçiliğe geçişte zorlanarak hükümete yardım için başvurduğunu düşündürüyor. Hükümet yardımı gecikince suikast planına katılarak öfkesini gösterdi. Gemiyle İzmir'e giden Ziya Hurşit'in yanında İsmail ve Gürcü Yusuf olarak bilinen bir tetikçi daha vardı. Ziya Hurşit beraberinde 4 tabanca getirmişti. Sarı Efe onlara katılmayı kabul ettiği gibi Çopur Hilmi adlı bir haydutla Girit göçmeni Şevki adlı bir kayıkçıyı da yanına almıştı. İşleri bitince Şevki onları Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na götürecekti. Önce suikastı Mustafa Kemal için bir villanın yaptırılmakta olduğu Çeşme ile İzmir arasındaki yolda gerçekleştirmeyi düşündüler. Ama 500 jandarmanın Çeşme'ye gönderildiğini duyunca bu kez İzmir'in merkezinde Ziya Hurşit'in yerleştiği otelin yakınında gerçekleştirmeye karar verdiler. Bu noktada yol iyice daralıyordu ve Cumhurbaşkanı'nın arabası yavaşlamak zorunda kalacaktı. Önce Hilmi tabancayla ateş edecek, ötekiler de Sarı Efe'nin temin ettiği el bombaları ve tabancalarla onu destekleyeceklerdi. Suikast plancılarına elinden gelen yardımı yapan Sarı Efe, 15 Haziran'da Abidin adlı muhalif bir milletvekili birlikte gemiye binip İzmir'den İstanbul'a doğru yola çıktı. Ziya Hurşit daha sonraları Abidin ile İzmir'de tanıştığını ama onun suikast planından haberi olup olmadığını bilmediğini söyleyecekti. Bursa'dan İzmir'e trenle gitmekte olan Mustafa Kemal 14 Haziran'da Balıkesir'e vardı. Ertesi gün İzmir'de bekleniyor olmasına karşın yolculuğuna biraz ara verdi. 15 Haziran gecesi saat 11'e doğru Giritli kayıkçı Şevki polise Cumhurbaşkanı'na suikast düzenleneceği haberini verdi. Dipnot Zürher sayfa 144. Anlaşılan kendisini plana dahil eden Sarı Efe Edip'in İstanbul'a gittiğini öğrenince ihbar etmeye karar vermişti. Belki de Edip'in davranışı nedeniyle planın ortaya çıkacağını düşünmüştü. 1919 Mayıs'ında Mustafa Kemal'le birlikte Anadolu'ya gidenlerden İzmir valisi General Kazım Dirik derhal harekete geçti. Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur İlmi gece yarısı yakalandı. Ziya Hurşit'in otel odasında tabancalar ve el bombaları ele geçirildi. Mustafa Kemal ertesi gün 16 Haziran'da İzmir'e ulaştı. Bir savcı tarafından sorguya çekilmiş olan Ziya Hurşit Cumhurbaşkanı'na götürüldü. Yaptıkları planı itiraf etti ve kardeşinin Ankara'daki suikast girişimini nasıl önlediğini anlattı. Aynı gün İsmet Paşa'ya telgraf çeken Mustafa Kemal, Ankara İstiklal Mahkemesi'ni İzmir'e göndermesini ve kendisinin Ankara'da kalmasını istedi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 210. İzmir valisi aynı gün İsmet Paşa'ya Ziya Hurşit ve 3 tetikçiden oluşan 4 kişinin tutuklandığını bildirdi. Ama İstiklal Mahkemesi heyeti 17 Haziran'da özel bir trenle Ankara'dan yola çıkmadan ve daha kanıtları öğrenmeden önce dağılmış olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın milletvekillerinin tümünün tutuklanması ve evlerinin aranması emrini verdi. Dipnot İstiklal Mahkemesi'ne plana Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da dahil olduğuna inandığını söyleyecek olan Sarı Efe Edip, İstanbul'daki Bristol Oteli'nde ancak 17 Haziran tarihinde yakalanmıştı. Mumcu Gazi Paşa'ya suikast sayfa 45. Mustafa Kemal daha önceden 16 Haziran olarak tahmin ediliyor, İstanbul polisine Edip'i takip etmelerini ve tutuklamadan önce kimlerle temas kurduğunu belirlemelerini söylemişti. Edip'in dayanağı olmayan kanıtlarının terakkiperver cumhuriyetçilerin yakalanmasından önce değil, sonra ortaya çıktığı görülüyor. Kılıç Ali, İstiklal Mahkemesi Hatıralar sayfa 40. Bu durum Mustafa Kemal'in tutuklatma kararına daha önce değilse suikast haberini aldığı zaman vardığını gösteriyor. İttihat ve Terakki'nin serseri mayınları İstiklal Savaşı'nın başından itibaren Mustafa Kemal'in kaygılanmasına neden olmuşlardı. Çoğu yabancı düşmanlara karşı onunla işbirliğine girmişti. Kel Ali ve Kılıç Ali gibi bazıları Enver Paşa'dan vazgeçip ona sadakat göstermişlerdi. Onun emirlerini yerine getirirken ya da isteklerini kendilerine göre yorumlarken şiddet eğilimlerini de ortaya koymuşlardı. Mustafa Kemal onların bu sert havasından hoşlanıyor ve etkileri altında kalıyordu. Ama bazı İttihat ve Terakki militanlarıyla etnik temizlik işlerini gerçekleştirmiş komitacıları ehlileştirmek kolay değildi. Onlar İttihat ve Terakki'nin hala yaşayan eski liderlerine sadık kalmışlardı. Kemalist rejimin onlara sağlayabileceği zenginlik, etkinlik ya da sadece maceradan daha fazlasını istiyorlardı. Mustafa Kemal bunların siyasi muhaliflerinin en saygın olanlarıyla bile gizli işbirliğine gireceklerinden şüpheleniyordu. Onun yanına geçen komitacılar da bu kuşkuları körüklüyordu. Mustafa Kemal bir kısmının istiklal mahkemelerinde etkili olmalarına izin verdi. Mahkeme heyetinin başında Kel Ali Çetin Kaya vardı. Yardımcısı Kılıç Ali de eski bir milisti. Üçüncü Ali olan Necip Ali Küçük Ağa ise biraz hukuk öğrenimi gördüğünden savcı görevini üstlenmişti. Heyetin dördüncü üyesi hırslı milliyetçi Doktor Reşit Galip, süslü iltifatlarıyla Mustafa Kemal'i etkileyerek 1923 yılında milletvekili seçilmeyi başarmıştı. Dipnot, Gazi'nin 1923 yılında Mersin'i ziyareti sırasında yaptığı karşılama konuşmasından, Elman, sayfa 231-233. Konuşma sizin karşınızda, sizin zaferlerinizden bahsetmeye lüzum var mı? Grönland'daki Eskimo'lardan, Afrika'nın yanık ve kızgın çölleri ortasında Samyellerinden haber uman zencilere kadar herkes öğrendi, sözleriyle başlıyordu. Mustafa Kemal'in 3 Ali yüzünden mantık ve sağduyu sınırlarının dışına taşırdığı kuşkularının hedefini daraltmak için İsmet Paşa elinden geleni yaptı. Terakkiperver Fırkası'nın başkanı Kazım Karabekir'in tutuklandığını öğrenince şaşkınlığa uğradı ve meclisle görüşüp serbest bırakılması emrini verdi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 212. Ayrıca parlamento henüz dokunulmazlıklarını kaldırmadığından muhalefet kanadına mensup milletvekillerinin tutuklanması yasalara aykırıydı. Mustafa Kemal'in arkadaşı Meclis Başkanı General Kazım Özal, daha sonraları suçüstü yakalanma durumunda dokunulmazlığın söz konusu olamayacağını ileri sürecekti. Bu sav son derece mantıksızdı. Çünkü milletvekillerinin hiçbiri suç yerinin yakınında bile değildi. İstiklal Mahkemesi 18 Haziran'da İzmir'e ulaştı ve başarısız suikast girişimi aynı gün resmen açıklandı. Dipnot Cebesoy Siyasi Adralar Cilt 2 Sayfa 201. Ertesi gün basında Mustafa Kemal'in toplumun her kesiminden aldığı destek mesajlarına teşekkür eden bildirisi yayınlandı. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Dipnot ASD Cilt 3 Sayfa 119. Bu sözler Mustafa Kemal'in endişelerini gizliyordu. İsmet Paşa'nın anılarında belirteceği gibi Cumhuriyet'in olduğu kadar kendi güvenliği de hiç aklından çıkmıyordu. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 219. Mustafa Kemal Karabekir'in serbest bırakılması emrini verdiğini duyunca derhal İsmet Paşa'yı İzmir'e çağırdı. İsmet Paşa anılarında emirlerine karşı geldiği İstiklal Mahkemesi'nin kendisi için tutuklama emri çıkarttığını yalanlıyor. Dipnot adı geçen eser sayfa 212. Ama hiç kuşkusuz Mustafa Kemal onun mahkemeden özür dilemesini istemiştir. Karabekir tekrar tutuklandı ve Terakkiperver Fırkası'nın 26 üyesiyle birlikte İzmir'e getirildi. Tutuklanan üyelerin 5 tanesi halen ordudan maaş alan generallerdi. Aralarında Mustafa Kemal'in eski arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un da bulunduğu tutuklular İzmir'e deniz yoluyla getirilmişlerdi ve hava kararıncaya kadar gemiden indirilmediler. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 205. Sevgi gösterileriyle karşılanmalarından yetkililerin korktuğu açıkça belliydi. İstiklal Mahkemesi birbiriyle çakışan iki grubu hedef aldı. Dağıtılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın üyeleri ve Mustafa Kemal'in tarafını tutmayan ya da İstiklal Savaşı'ndan sonra onunla yolları ayrılan eski İttihat ve Terakki üyeleri. İkinci grubun arasında İstanbul'daki Müslüman tüccarları örgütleyen Kara Kemal gibi profesyonel komplocular da vardı. 1923 yılı başlarında Lozan Konferansı'nın birinci ve ikinci aşaması sırasında Mustafa Kemal İzmit'le Kara Kemal ile görüşmüştü. Seçim yapmayı tasarladığından hala işgal altında bulunan İstanbul'daki eski İttihat ve Terakkicilerin ne düşündüklerini öğrenmek istiyordu. Kara Kemal dostlarının görüşlerini ona bildireceğine söz verdi. 8 Nisan 1923'te Mustafa Kemal bir seçim bildirisi olarak partisinin 9 ilkesini açıkladı. Bu İttihat ve Terakki liderlerinin dikkatini çekti ve eski İttihat ve Terakki hükümetlerinde ve Büyük Savaş'ın sonunda Maliye Nazırlığı yapmış olan Cavit'in İstanbul'daki evinde toplandılar. Toplantıda Halk Fırkası'nın 9 umdesine karşılık olarak saptanan 9 ilke arasında İstanbul'un başkent olarak kalması kararı da vardı. Ancak katılanlar genelde Mustafa Kemal'e destek vermeye ya da bireysel olarak hareket etmeye karar verdikleri için bu belge hiç yayınlanmadı. İttihat ve Terakki'nin destek sözü verdiği haberleri üzerine Mustafa Kemal cevaben 14 Nisan 1923'te bir bildiri yayınladı. Çoğumuzun kurucusu ve üyesi olduğu cemiyetin artık var olmadığını, ardından gelen Teceddüt Fırkası'nın yaşamının kısa sürdüğünü ve bütün üyelerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne üye olup bu cemiyetin programını kabul ettiklerini açıkladı. Dipnot ASD Cilt 3 Sayfa 85-86. Gerçi 1923 seçimlerinde eski iddiatçılardan birçoğu aday olmuştu ama yine de bu açıklama abartılıydı. İstiklal Mahkemesi Cavit'in evinde yapılan toplantının 3 yıl sonra ortaya çıkanları suikast planının başlangıç noktası olduğuna karar verdi. İleri sürülen görüşe göre Cavit, önce Halk Fırkası'na girmeyi planlayan gizli bir komiteye katılmış, bunu başaramayınca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuş ve sonunda İzmir suikastini planlamıştı. Belki bunlar Ahmet Şükrü için söylenebilirdi ama bu suçlama Cavit'in evindeki toplantıya katılanların çoğu için geçerli değildi. Aralarında Cavit'in de bulunduğu bazıları politikadan uzaklaşmıştı. Çoğu yalnızca etkisi olmayan eleştiriler yapmakla ve özel toplantılarda yönetimi yermekle yetiniyordu. Ama İstiklal Mahkemesi kesin kanıtlara gerek duymuyordu. Kanaat yeterliydi. Kanaat ise suçlularla ilişkisi olmak varsayımına dayanıyordu. Varılan kanaate göre Ziya Hurşit Ankara'da Terakkiperver Fırkası'nın lokalinde kalmıştı. Parti liderleri herhangi bir biçimde bu planı duymuştu. İttihat ve Terakki'nin eski üyeleriyle hala bağlantıları vardı. Hepsi rejimi ve bazen açıkça Mustafa Kemal'i eleştiriyordu. Yani hepsi suçluydu. 26 Haziran 1926 tarihinde dava daha sonra Milli Kütüphane'nin bir bölümü haline getirilen Elhamra Sineması'nda başladı. Tutuklulara yönetimi devirmeye kalkışmaktan suçlu oldukları bildirildi ve bu suçun cezası idamdı. Önce Ziya Hurşit sorguya çekildi. İtirafını tekrarlayan Ziya Hurşit, Ahmet Şükrü ile Abdülkadir dışında hiçbir politikacının adını vermedi. Abdülkadir ve Kara Kemal tutuklama emirleri çıkar çıkmaz saklanmışlardı. Savcı tutuklu bulunan generalleri suçlamak için Ziya Hurşit'e suikasti düzenlemek amacıyla Ankara'ya gidişiyle Rize'deki şapka isyanları esnasında Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'nın vurulduğu ve Dindar Paşa'ların hükümeti ele aldığı dedikodularının yayılmasının aynı tarihe rast geldiğini anımsattı. Dipnot Kandemir, Cilt 1, Sayfa 37. Sarı Efe Edip İstiklal Mahkemesi de daha fazla tatmin etti. Ahmet Şükrü'nün bu plan için gerekli parayı nereden bulduğu sorulunca, sanırım Kara Kemal ile temasladır ve o da ikinci grup ve terakkiperver fırkası ile temas eder. Para yardımını Cavit Bey yapıyordu yanıtını verdi. Dipnot Mumcu Gazi Paşa'ya suikast, sayfa 50. Ama bu fikrini destekleyecek somut bir kanıt gösteremedi. Daha sonraları Cavit'in tüm servetinin 1000 sterlin değerinde bir yaşam sigortası politikçesi olduğu ortaya çıktı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 116, not 61. Karabekir ile Ali Fuat her ikisi de Edip'in hükümet tarafından bir agent provokatör olarak kullanıldığını söylediler. Dipnot adı geçen eser, sayfa 50. İdama mahkum edilince Edip, yaptığım hizmetler göz önüne alınmadı diye bağırdı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 15. Herhalde bu sözler suikast planına katkılarını değil, muhalefet milletvekillerini suçlu gösterme çabalarını belirtmeye yönelikti. Mustafa Kemal'in suikast girişimini öğrendiği zaman geçirdiği şok öyle görünüyor ki sahiciydi. Mustafa Kemal mahkemeye katılmadı ve ilgilenmiyormuş gibi görünmeye çalışarak İzmir'de önce tenis sonra da futbol maçı izlemeye gitti. Dipnot Goloğlu, Cilt 6, sayfa 202-203. 29 Haziran'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak İzmir'e geldi. Dipnot Altay, sayfa 420. Ünlü komutanlardan bazılarının yargılanmasına ordunun göstereceği tepki çok önemliydi. Generallerin sorgulanması 3 Temmuz'da başladı. Önce Karabekir söz aldı. Mütareke esnasındaki elim vaziyetlere karşı el birliğiyle göğüs gererek çalışıp Gazi'yi kendimize reis yaptığımız sırada memleketin istinat ettiği yegane kuvvet ben idim. Fakat her inkılapta olduğu gibi ilk zamanlar beraber çalışanlar maksat hasıl olduktan sonra peyda olan tufeylilerin yani dalkavukların bu vahdeti yani birliği bozduklarını görürler. Dipnot Kandemir, Cilt 1, sayfa 69. Karabekir'in konuşmasına izin verildiğini öğrenip öfkeye kapılan Mustafa Kemal mahkeme heyetini Çeşme'ye çağırdı. Durumu kurtarmak için bu çağrıya bir balo bahanesi uydurulmuştu. Ama yargıçlar dans edecek kadar uzun kalmadılar. Mustafa Kemal'i dinledikten sonra usulca bir kapıdan çıkıp İzmir'e geri döndüler. Dipnot Goloğlu, Cilt 6, sayfa 204. Mustafa Kemal bu şartlar altında suçlanan generalleri kurtarmak zorunda olduğuna karar vermişti. Ama onları yargıçların elinden kurtaranın kendi müdahalesi olduğunun bilinmesini istiyordu. Mustafa Kemal yargıçları gönderdikten sonra İsmet Paşa ile Fahrettin Paşa'yı çağırdı. Ali Bey bizim paşaları da asacak dedi. Fahrettin Altay temkinli bir yanıt verdi. Paşa Hazretleri siz her şeyi bizlerden iyi düşünür ve yaparsınız. Bu suali bendenize tevcih etmekle anlıyorum ki lütufkar kararınızı vermişsiniz. Mustafa Kemal, iyi ama sonrasından emin olabilir miyiz diye sordu. Yanıt verme sırası İsmet İnönü'ye gelmişti. Emin olabilirsiniz Paşa Hazretleri, siz var oldukça hükümetiniz daima kuvvetli olacaktır. Bütün millet size prestij ediyor. Bu nankörlüğe teşebbüs edenler mahdut birkaç sapıktan ibarettir. Ceza da bu hudut dahilinde kalırsa adaletiniz bütün milleti bir kere daha size bağlayacaktır. Bunun üzerine Mustafa Kemal, pekala bakalım Ali Bey'le bir daha görüşelim diyerek ayağa kalktı. 9 Temmuz'da Ankara'ya gitmek üzere trenle İzmir'den yola çıktı. Yolda Lübnan Kasrı Sahibesi adlı romantik bir kitap okudu. Dipnot Altay, sayfa 421-422. İki gün sonra Savcı Necip Ali 13 idam ve 8 hapis cezasının yanı sıra bazı İttihat ve Terakki politikacılarının Ankara'da yeniden yargılanmasını ve geri kalanının beraat ettirilmesini istedi. Beraatı istenenler arasında Karabekir, Ali Fuat, Refet ve Cafer Tayyar gibi Mustafa Kemal'in İstiklal Savaşı'ndaki arkadaşları da vardı. Sanıklar son ifadelerini verdiler. Ziya Hurşit Yunanistan'a kaçmak için herhangi bir plan yapmadığından, hükümeti devirmekle suçlanmayıp yalnızca cezası hapis olan suikast girişimiyle suçlanması gerektiğini iddia etti. Ama sonucu değiştiremedi. 12 Temmuz'da son kararını açıklayan mahkeme idam hükümlülerinin sayısını 15'e yükseltti. Savcının haklarında istediği hapis cezasına itiraz eden iki muhalif milletvekili Halis Turgut ile İsmail Can Bulat da listeye eklenmişti. 13 Temmuz sabahı güneş doğarken 13 kişi İzmir'in göze çarpan noktalarında asıldı. Mustafa Kemal'in eski arkadaşı Ayıcı Arif de asılanlar arasındaydı ve merhamet isteyen mektubu Mustafa Kemal'e ancak infaz edildikten sonra ulaştırıldı. Dipnot, Soyak, Cilt 1, sayfa 373. Ziya Hurşit ölümüne doğru cesur adımlarla yürüdü. Geri kalanların çoğu son dakikaya kadar masum olduklarını iddia ettiler. İki kaçağın başına ödül kondu. Bir tavuk kümesinde ele geçirilen Kara Kemal intihar etti. Abdülkadir Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalanıp Ankara'da idam edildi. Beraat eden komutanlar yaya olarak mahkeme salonundan ayrılırken çevrede toplanan kalabalık, ''Paşalarımızı bize bağışlayan Allah'a hamdolsun.'' diye bağırınca Ali Fuat Karabekir'e dönerek, ''Paşam şimdi hakiki surette beraat ettik.'' dedi. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 220. 8 ay sonra Ali Fuat tekrar Gazi'nin gözüne girdi. İstiklal Mahkemesi'nin başkanıyla birlikte birbirine aykırı iki konuk olarak Cumhurbaşkanı'nın masasına davet edildiler. ''Paşaları senin hatırın için affettirdim.'' dedi Mustafa Kemal, herkesin duyabileceği bir biçimde. Dipnot adı geçen eser, sayfa 224. Mustafa Kemal ondan hoşlanıyor, daha önemlisi korkmuyordu. Anlatılanlara göre Fransızca olarak Ali Fuat'ı bir simple soldat, yani basit bir asker diye tanımlamıştı. Bu onun 1933'te milletvekili seçilmesini ve ardından Nafa vekilliğine getirilmesini engellemedi. Refet'in rehabilite edilmesi daha uzun sürdü. Ama sonunda o da 1935 yılında meclise katıldı. Rauf ile Karabekir bir daha Mustafa Kemal ile barışmadılar. Yargıçlar Ziya Hurşit ile adamları Ahmet Şükrü ve Abdülkadir adlı iki politikacı dışında idam edilenlerin İzmir'deki suikast girişimiyle ilgileri bulunduğunu kesin olarak kanıtlayamamışlardı. Ama suçlananların çoğu Mustafa Kemal'in ölümünden karlı çıkacaktı ve pek çoğu bunu istiyordu. Bu kadar da yeterliydi. Bu bir göstermelik yargılama değil, siyasi bir mahkemeydi ve sanıklara kendilerini savunma hakkı verilmişti. Mustafa Kemal ölçülü bir terör havası yaratmıştı. Dağıtılan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın suçlanan 27 milletvekilinden 6'sı asılmış, geri kalanı serbest bırakılmıştı. İz muhakemesi kötüydü ama Ankara'daki muhakeme daha da korkunç olacaktı. 2 Ağustos'ta başlayan yargılama iddiatçıların davası olarak ünlendi. İzmir'de intihar eden iddiatçı Kara Kemal, İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal ile işbirliği yapan İttihat ve Terakki militanı Kara Vasıf ve beraat eden Kara Bekir Paşa'nın isimleri üzerinde bir kelime oyunu oynayan hükümet yanlısı basın onlara Kara Çete adını taktı. Büyük Savaş'ın sonunda İttihat ve Terakki tarafından İstanbul'da kurulan gizli karakol örgütünün ismiyle de yine bununla ilgili bir kelime oyunu yapılıyordu. Dipnot, sözcüğün etimolojik açıdan anlamı yanlış yönlendiriliyor. Karakol aslında Moğolca'da devriye anlamına gelen kara gul sözcüğünün Türkçeleştirilmiş biçimidir. Zürher, sayfa 81. Bu davaya katılan 46 sanıktan 3'ü olan Rauf Adnan ve İzmir'in savaş sırasındaki valisi Rahmi Avrupa'daydı. Savcı Necip Ali onların İzmir suikastı ile ilgileri olduğunu gösterecek bir kanıt bulamadı. Onun yerine iddiatçıların ülkeyi büyük savaşa sokmaktaki sorumsuz davranışları, yöneticilerin yiyiciliği ve bu süreçten halkın ıstırap çekmesi üzerinde durdu. Suikast girişimini planlayan gizli komitenin en önemli ismi olduğu varsayılan Cavit suçlananların başında geliyordu. Savaş suçlarından sıyrılması çok kolay oldu. Çünkü Enver'in Osmanlı İmparatorluğu'na alışılmışın dışında bir biçimde savaşa sokmasını protesto etmek için görevinden istifa etmişti. Kişisel serveti yoktu ve dürüst bir insan olarak tanınıyordu. 1923 yılında iddiatçıların onun evinde buluşmasının tek nedeni o yıl yapılacak olan seçimdi. Bundan sonra yalnızca kendi ailesiyle ve Düyun-u Umumiye'de hisse senedi sahiplerinin temsilcisi olarak sürdürdüğü göreviyle ilgilenmişti. Ama aralarında Kara Kemal ve Ahmet Şükrü'nün de bulunduğu Mustafa Kemal muhalifleriyle görüşmeyi sürdürdüğü için yönetim onun tehlikeli olduğuna inanıyordu. Etkileyici savunması kulak ardı edildi. 26 Ağustos'ta mahkeme kararını açıkladı. Önde gelen iddiatçılardan Cavit, Doktor Nazım, Hilmi, muhalif milletvekili ve Nail idama mahkum edildiler. Aralarında Avrupa'da bulunan Rauf ile Rahmi'nin de olduğu 5 kişi cinayete teşvikle suçlanıp 10 yıl hapse mahkum edildi. Meclis Başkanı Kazım Özalp'a yazdığı öfkeli mektupta Rauf Orbay, mahkemeyi bir haydut çetesi olarak niteledi ve meclisi görevini yapmaya, ulusun özgürlüğünü korumaya davet etti. Dipnot Orbay Cehennem Değirmeni Cilt 2 Sayfa 223. 1935 yılına dek yurt dışında yaşadı ve ancak af ilan edilince geri döndü. Beraat eden 37 sanık arasında yurt dışında kalmayı yeğleyen Adnan Adıvar ile yeni suçlamalarla yüzleşmek için Çorum'dan getirilmiş olan gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın da vardı. Gazeteciler zaman zaman sansüre uğrarlardı ama aydınların kalemleri az da olsa dokunulmazlık sağlıyordu. İdama mahkum edilen dört iddiaçı karar okunduğu zaman mahkeme salonunda değildi ve akıbetlerini ancak gece yarısı hücrelerinden alınınca öğrendiler. Asıldıktan sonra cesetleri hapishane avlusunda yeri belirsiz mezarlara gömüldü. Bu bir adli cinayetti. Doktor Nazım Hilmi ve Nail güç sahibi oldukları devirde şiddet kullanmaktan kaçınmamış devrimcilerdi. Bu konuda Rıza Nur, idam edilenlerin çoğu daha eskiden katliamlardan ve başka suçları işlemekten suçluydular ama işlemedikleri bir suçtan asıldılar yorumunu yaptı. Dipnot Rıza Nur Cilt 3 sayfa 335. Cavit'in öyküsü bambaşkaydı. Mantıklı, orta sınıfa mensup şiddete karşı olan bir politikacıydı. Adalardaki yazlık evinden, küçük oğlundan ve ilk kocası hanedanlık prenslerinden biri olan karısının yanından çekilip alındı ve bir mahkeme taklidi sonunda idam edildi. İsmet İnönü anılarında karakterine çok uygun pragmatik bir açıklama yapıyor. İnsan siyasi bir teşkilatın başına geçtiği zaman onun sorumluluğu nereye kadar varır belli olmaz. Cavit Bey'in başına gelen de siyasi hayatın tabiatında mevcut olan en ağır ihtimaldir. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 216. Ama Cavit idam edilmesinden 3 yıl önce yasal bir siyasi toplantıya ev sahipliği yapmanın dışında önderlik sayılabilecek bir adım atmamıştı. Kemalist yazar Falih Rıfkı anlattıklarında daha açık sözlü davranıyor. Cavit bir komiteci değildi, medeni bir adamdı. Onu Türk heyetinin danışmanı olduğu Lozan'dan beri muhalefete sürükleyen sebepler şunlardır. Büyük Avrupa devletlerinin yardımı olmaksızın ve bu yardımı temin edecek tavizler yapılmaksızın Anadolu'nun ortasında tek başımıza bir devlet kurup yaşayamazdık. Mustafa Kemal de İsmet de nihayet Enver gibi birer askerdirler. Ankara iktidarı ister istemez kafasının dikine giden bir askeri dikta rejimi olacaktır. Cumhuriyet işin iç yüzünü maskelemekten başka bir şey değildir. Cavit iktisadi ve mali alemden kafasını ayıramayan, milliyetçiliği her bakımdan bir darlaşma sayan, devrim diktalarına aklı yatmayan bir Osmanlıydı. Vatanperver ve namuslu adamdı. Bir şahsi kusuru lüzumundan fazla kibirli olmasıydı. Dipnot Atay Çankaya sayfa 381. Cavit izlenen politikaya almaşık, tedrici bir gelişme stratejisi için yabancılardan yardım isteyebilecek bir kişi olduğundan öldürülmüştü. Mustafa Kemal yabancıların müdahalesinden çekiniyordu. Cavit ise yabancı ülkelerle güçlü bağları bulunan gizli mason derneğinin üyesiydi. Fransa'nın mali çevreleriyle bağlantıları vardı ve hem Fransız hükümeti hem de Rothschild kuruluşu onun adına Ankara'ya başvuruda bulunmuştu. Dipnot Jevakov sayfa 371. Selanikli bir dönme aileden geldiğinden ve düşmanları ona Yahudi Cavit adını taktığı için Mustafa Kemal'in destekçileri arasındaki geri kafalılar tarafından sevilmiyordu. Ama Mustafa Kemal'in Yahudiler konusunda ön yargıları yoktu. Bir gün çocukluk arkadaşı Nuri Jonker'e, "Benim için bazı kimseler Selanik'te doğduğumdan Yahudi olduğumu söylemek istiyorlar. Şunu unutmamak lazımdır ki Napolyon da Korsikalı bir İtalyandı ama Fransız olarak öldü ve tarihe Fransız olarak geçti. İnsanların içinde bulundukları cemiyete çalışmaları lazımdır." demişti. Dipnot: Atatürk'ün Uşağı Cemal Granda tarafından anlatılmıştır sayfa 205. Atatürk'ün Yahudi kökenli olduğu ya da dönme bir aileden geldiği görüşü İsrail Başkanı Ezer Weizmann 1994 Ocağı'nda Türkiye'yi ziyaret edince ortaya atılmıştır. Fonworth, New York City, 28 Ocak 1994, 1. Tüm kanıtlar bu görüşün aksinedir. Cavit'in akıbetinin Mustafa Kemal'i üzdüğü söylenir ama kendisiyle birlikte İstiklal Savaşı'na çarpışan dört generali aynı kaderi paylaşmaktan kurtardığı gibi onu da kurtarabilirdi. Dipnot, İstiklal Mahkemesi Yargıcı Kılıç Ali'nin oğlu Altemir Kılıç yazara anlatmıştır. Karar açıklandıktan sonra sekreteri Hasan Rıza Soya'ya onlar adına müdahale etmeye niyetlendiğini ama Rauf, Ahmet Şükrü ve diğerlerinin muhalefet etmek için bu suikast girişiminin yönetim tarafından sahnelendiğini iddia ettiklerini ve bu iddianın yurt dışında da yayıldığını öğrenince vazgeçtiğini söylemişti. Bu durum karşısında tarafımızdan yapılacak bir müdahale bu çeşit ima ve iddiaları teyit eder mahiyette olacaktı. İster istemez bu niyetimden vazgeçtim, işi tabii akışına bıraktım. Yalnız komutanları vermedim. Dipnot Soyak Cilt 1 sayfa 375. Yetkililer herhalde yeniden canlanan faaliyetleri yurt dışında ve içindeki gözlemciler tarafından saptanan iddiaçıların bir komplo hazırladığını varsaymışlardı. Dipnot Jevakov sayfa 370. 1925-26 yıllarında yaşayan bir Fransızın anılarından alıntı yapıyor. Eski iddiaçılar koridorlarda manevra yaparken bileklerinin kesileceğinden korkuyorlardı. Rıza Nur ise girişiminden hemen önce aralarında Ahmet Şükrü'nün de bulunduğu 15 muhalif milletvekilini İstanbul'daki Taksim bahçesinde gördüğünü iddia ediyor. Çok sevinçliydiler, pek gülüyorlardı. Hallerinde bir fevkaladelik, ümit, itimat, keyif vardı. Bu halleri tabii değildi. Bir şeyleri var, nazarı dikkatimi celbediyordu. Cilt 3, sayfa 332. Ama Ziya Hurşit'i durduramamalarının nedeni işin içinde olmaları değil, beceriksiz olmalarıydı. Yine de suikast girişiminin muhalefeti yok etmek için bir bahane olarak kullanıldığı kuşkusuzdur. Yeni yönetimin İzmir ve Ankara'daki idam sehpalarına dayanıyor gibi görünmesinden pişmanlık duyan Fatih Rıfkı, bu kesin tasfiye her türlü aleyhtarlığın veya gericiliğin bütün cesaretlerini kırdı. Mustafa Kemal'e başladığı inkılabı tamamlamak fırsatını verdi diyerek durumu haklı göstermeye çabalayacaktı. Dipnot Atay Çankaya sayfa 406. Türkiye'nin bu idamlarla hızlı çağdaşlaşmanın bedelini ödediğini başka yazarlar da iddia etti. Ve hatta bir kısmı Bolşevik devrimi bir yana, Fransız devrimiyle kıyaslandığı zaman bile Atatürk'ün kültür devrimi sırasında çok az sayıda idam gerçekleştiğini belirtti. Ne var ki 1926 yılında idam edilenler çağdaşlaşma yanlılarıydı. Mahkemede Kel Ali'nin Cavit'e karşı kaba davranışını tanımlarken, Fatih Rıfkı bunu eski bir gerici iddiatçının, eski bir ilerici iddiatçıya, medeniyette bizden ayrı olmayan kafasına duyduğu nefretin belirtisi, bir hakaret olduğunu söyleyecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 404. Cavit yayınlanmayan anılarında dini inançları olmadığını itiraf ediyordu. O liberal bir agnostikti, yani bilinemezci. Mustafa Kemal ise otoriter bir agnostikti. Cavit halkın yardım almaksızın hızla ilerleyebilme yeteneğinden kuşku duyuyordu. Ama Mustafa Kemal'in böyle bir kuşkusu yoktu. İkisinin arasındaki mücadele amaçlardan çok araçlar üzerine kurulmuştu. Ama temelinde bu temizlik yeni bir devletin doğuşuna eşlik edecek iktidar mücadelesinin bir göstergesiydi. Türk halkı otoriteyle yönetilmeye alışıktı ve Mustafa Kemal de bunu sağlıyordu. Eğer mahkeme kararına üzüldüyse bunu belli etmedi. İdamların infaz edildiği günün akşamı her zamanki gibi arkadaşlarıyla birlikte içki masasındaydı. Dipnot, Zürher, sayfa 156, Armstrong'un sayfa 279, Atatürk'ün idamları kutlamak için bir ziyafet verdiği iddiasını düzelterek, ziyafetin Ankara yakınındaki örnek çiftliğin kuruluşu için düzenlendiğini söylüyor. Ama çiftliğin kuruluşunun ilk yıl dönümü kutlamaları 5 Mayıs'ta yapılmıştı. Necat Akgün, sayfa 210, Mustafa Kemal'in herhangi bir geceyi dostlarıyla içki içerek geçirmesi için özel bir nedene gereksinimi yoktu. O gece alkolün yatıştırıcı etkisi kötü gelmedi.